Tekrar.
Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Takvimler 24 Şubat 2021 günlerden çarşambayı, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizleri dünyanın neresinden dinliyorsanız dinleyin, sizlere gönül dolu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da cep telefonu tabletinize indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçen hafta yeni bir içeriğimizi, program köşemizi Hayatın Sesleri'nde sizlerle buluşturduğumuzu duyurmuştuk. Artık her çarşamba Göç Yolları 60. yıl özel köşemizde doçent doktor Can Ünver'le Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız ve soydaşlarımız hakkında çeşitli konuları ele alıyoruz. Göç Yolları 60. yıl özel köşemizin bu haftaki konusuysa Almanyalı Türklerin yıllardır yaşadığı ırkçılık, istihdam, eğitim ve hukuki statü sorunları. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver telefon bağlantımızda yayında olacak. Efendim her çarşamba olduğu gibi karşı karşıya kalabileceğiniz hukuki sorunları konuştuğumuz haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin'e bağlanacağız. Bu hafta koronavirüsle mücadele sürecinde yargıda alınan tedbirleri ve e-duruşmaların yapıldığı bu dönemde hak kayıplarının yaşanıp yaşanmayacağını konuşacağız. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi sizler için Gökhan Türkmen'den İhtimaller Perisi kulaklarınıza geliyor.
Yoksa içimde kötü ihtimaller birisi kul kul dökülmüş canım yanar yanar da ısıtmaz beni. Uyumuyor musun sesimi gönüllerle? kötü ihtimaller verilse.
Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizle devam ediyor. Evet, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver şu anda telefon hattımızda. Sayın Ünver, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi günler diliyorum size ve değerli dinleyicilerimize. Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
Çok teşekkürler hocam. İyisinizdir inşallah.
Çok şükür. İyi, sağ olun.
Allah afiyet versin. Evet, çarşamba günü bundan sonra inşallah sizlerle birlikteyiz. Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizde. Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunlarını konuşacağız. Tabii pek çok konu var. Ben girişte de bahsettim, ırkçılık, istihdam, eğitim ve hukuki statü sorunları Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlardan birkaçı ama ben şöyle diyorum, bu hafta hepsini sığdıramayabiliriz. İsterseniz ırkçılık konusundan başlayalım, götürebildiğimiz yere kadar götürelim hocam.
Evet, çok münasiptir. Çünkü konular her hafta tekrarlamaktansa işte haftalara bölüp onları tartışmanın daha yararlı olacağını, daha aydınlatıcı olacağını düşünüyorum.
Evet. Son yıllarda Almanya'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı hız kesmiyor, artarak devam ediyor. Bunun sebepleri nelerdir? İsterseniz buradan başlayalım.
Evet. Ve maalesef tabii, yani çok son yıllarda derken de son 25-30 yıldır artan bir süreç yaşanıyor. Bu süreç içerisinde maalesef çok sayıda vatandaşımızı, yurttaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Irkçı saldırılar, işte ırkçı şiddet karşısında ne yazık ki önlenemeyen bir süreç bu. Önlenmesi de çok isteniyor mu acaba diye insanın sorusu geliyor, yani doğrusunu isterseniz. İlk 1988 yılında, daha doğrusu daha evvel 1979-80 o yıllarda başladı. Bir Türk vatandaşı ilk kez Hamburg'da Ramazan Avcı bıçaklanarak öldürüldü. Daha sonra 1988'de Schwandorf'ta 3 Türk vatandaşı yakılarak evlerinde öldürüldü maalesef. Ondan sonra bakıyoruz 1992'nin Kasım ayında Mölln kasabasında, Schleswig-Holstein eyaletinin Hamburg'un kuzeyinde, orada yine 3 vatandaşımızı gece uykularında, masum 3 vatandaşımızı maalesef katlettiler.
Evet.
Daha sonra işte Mayıs'ın sonuydu, 29 Mayıs 1993'te Solingen kasabasında bu defa 5 vatandaşımızı maalesef yitirdik. Yani bunlar hep böyle son olsun diye dua ettiğimiz, arzu ettiğimiz çok acıklı, trajik hadiseler. Fakat maalesef sonda olmadı. Tabii bu arada biraz üstü örtülenler de var. Yani aslında işte faili meçhul gibi düşünülen, işte acaba fundaklama mıydı yoksa başka bir şey miydi falan diye bu tür maalesef ırkçı şiddet devam edip geldi. 2000 ile 2006 arası 10 kişiyi, bunların 8'i Türk, öldüren, katleden işte Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü Almanya'da ilk defa bir ırkçı sağ terörün varlığını, örgütlü bir şekilde varlığını ortaya çıkardı. Bu arada tabii tartışmalar da başladı. Acaba bu yani kurumsal veyahut yapısal ırkçılığın bir sonucu mudur? Acaba kurumlar da bu işin içinde mi? Bunlar tabii hala devam eden tartışmalar. Ve en son işte bir yıl önce 19 Şubat'ta Hanau'da 4 Türk vatandaşı ve işte toplam 9 kişiyi yine böyle ırkçı bir saldırıda kaybettik.
Maalesef.
Sonuçta bu tabii çok can sıkıcı bir hadise. Bu diğer Avrupa ülkelerinde bu bu şiddette yok belki. Biraz daha yani her yerde. Aslında şöyle düşünmek lazım. Irkçılık sadece işte şiddetle olmuyor. Yani bir bakış, bir tavır, bir dışlayıcı davranış bile ırkçılığın bir şeysi tabii yani tezahürü. Şimdi gelelim sebeplerine. Şimdi bu sebeplerini sayarken biraz da biz dikkatli olmak lazım. Yani bir ülkeyi, bir ulusu topyekun suçlamak falan gibi bir şey bize uygun değil. Böyle tabii bir şey aklımızdan geçmez. Demek ki o zaman şartların getirdiği ve şartların getirdiğinin tesir altında kalan ana akım siyasetin başarısızlığı var. Aslında her memlekette, her toplumda aşırı marjinal bir takım akımlar olabilir, oluyor da. Bu marjinal şeyler işte yani çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu bazen işte bir moda şeklinde ortaya çıkabilir. Bazen işte böyle şimdi yaşandığı gibi bir ırkçı şiddeti doğuran örgütlenmeler şeklinde ortaya çıkabilir. Veyahut da ne bileyim böyle sekter dini şeyler vardır, akımlar vardır. Bunlar marjinal gruplar. Şimdi mesele burada bu marjinal grupların varlığını tanıyıp, görüp bunlarla nasıl mücadele edeceğini veyahut da toplumun bütününe zarar verecek şekilde bir gelişmenin engellenmesi meselesidir. Bu da tabii siyaset kurumunun meselesidir. Şimdi bir de şunu unutmamak lazım. 80'li yıllardan itibaren dünyada bir işte neoliberal düzen ortaya çıktı. Hem ekonomik hem de kültürel hem sosyolojik bir takım değişimler yaşanıyor. Bu neoliberal sistemin, düzenin en önemli özelliği bir kere sosyal devletin mümkün olduğunca geri plana atılması. Devletin yani insanları dokunan özelliklerinin, kabiliyetlerinin azaltılması ve özel sektör girişimciliğinin işte en önemli değer olarak toplumda kabul edilmesi, toplumlarda kabul edilmesi. Şimdi bu ekonomik açıdan doğrudur. Ekonomik açıdan yanlış olduğunu söylemek mümkün değil. İktisatçılar da bu konuda tabii yani kalkınmanın önemli işte yollarından bir tanesi de girişimciliğin artmasıdır yani. Şimdi tamam da bu girişimciliğin artması öbür tarafta o devletin dengeleyici özelliğinin ortadan kalkmasına da yol açmamalı. Yani demek ki sosyal devletin hala varlığına ihtiyaç duyuluyor. Şimdi bunu çok iyi dengeleyemeyen toplumlar sonuçta işte bu marjinalliğe de prim vermiş oluyorlar. Çünkü bir takım tepkiler oluşmaya başlıyor. Yani toplumda yeterince gelişme imkanı bulamayan veyahut da bir takım gelişmelerden gelişmelerden daha fazla etkilenen, işsizlikten daha fazla etkilenen, yeterince eğitim imkanı bulamadığı için nitelikli istihdam söz konusu olmayan, birçok insan belli bir tepkisellik içine giriyor. Bu reaksiyonerlik, bu tepkisellik netice itibariyle toplumun içerisinde bir takım kamplaşmaları, kutuplaşmalara da yol açabiliyor. Hı hı. Şimdi bu gelişmiş endüstri ülkelerinde de bunu çok sık görüyoruz. Özellikle bu kamplaşmanın sonucu olarak bir takım kesimler işte o tepkisellikleri içerisinde işte ilk önce yabancıları, göçmenleri, ondan sonra giderek başka böyle işte önce marjinallerden başlayarak yukarıya doğru böyle bir reaksiyoner tavır içine giriyorlar ve bir umutsuzluk, bir güvensizliğin sonucu diyelim bu şekilde ortaya çıkıyor. Eğer toplumda da bu çeşit bir davranışa, bu türden davranışlara prim veren bir kültür daha evvelden de varsa, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. O zaman daha da kolay oluyor tabii bu tür marjinal tepkiselliğin artması.
Evet.
Orta sınıflarda buna işte göçmenlerin gelmesi, işte ülkede bir takım huzursuzlukların olduğu kanaati falan, ülke huzurunun bozulabileceği veyahut da sahip oldukları pastadaki payın paylaşılabileceği, azalabileceği kaygısıyla onlar da tavır alıyorlar. Onlar da bir bakıyorsunuz aslında beklenmedik şekilde, eğitimli orta sınıftan söz ediyorum, onlar da bu marjinalleri neredeyse hem kışkırtıyorlar, tamamen yanlarında yer almıyormuş gibi gözüküyorlar ama anlayışla karşılıyorlar. İşte budur yani. Benim tahlilim biraz uzun oldu, kusura bakmayın Mustafa Bey, ama yani bu olay ciddi bir olay. Bu ciddi bir mesele. Bu sadece Almanya'da yaşayan, Fransa'da yaşayan, başka ülkelerde yaşayan Türklerin meselesi ya da diğer göçmen gruplarının meselesi değil. O ülkelerin topyekün toplumlarının huzuru, barışı için çok önemli bir şey. Ve maalesef bu popülizmin, bu işte ırkçılığa kadar varan yabancı düşmanlığının ve bizim özelimizde de tabii özellikle Türk ve Müslüman düşmanlığının, İslam düşmanlığının son derece hem kendilerine zarar verdiğini, hem dünya barışına zarar verdiğini, hem de tabii bizim için çok önemlidir, orada yaşayan vatandaşlarımıza zarar verdiğini söylemek gerekiyor. Ve bununla ilgili de çok iyi mücadele edildiğini söylemek maalesef mümkün değil.
Evet. Sayın Ünlü.
Olay bu yani.
Evet. Buyurun. Şimdi Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir raporu var. Şöyle, evet. 2016'da sadece mültecilere karşı 1031 ırkçı saldırı gerçekleştirilmiş. Söz konusu bu saldırılar 2013'e göre 16 kat daha fazla. Bunlara rağmen de bir türlü tedbir alınamamış. Ve günümüzde de artarak devam ediyor. İşte günümüzde cami saldırıları, domuz başlarının camilerin kapılarına asılması, Müslümanlara yönelik hakaretler, saldırılar, bunlar da devam ediyor. Ben şunu da gözlemliyorum. Basına yansıyan protestolarda oradaki Türkleri, Müslümanları istemeyenlerin ellerindeki dövizlerde, pankartlarda bir cami sembolü ve üzerine çizik atılmış. Aslında şunu görüyoruz. Avrupa'da Türk demek, Müslüman demek, İslam demek. Onların aslında gayesi İslam'la, Müslümanlık'la diye düşünüyorum. Ve şunu da söylemeden edemeyeceğim. Eğer Türkler, Avrupa'da yaşayan Türkler Müslüman değil de Hristiyan ya da Musevi olsalardı, bu ırkçılık olacak mıydı? Siz ne dersiniz?
Vallahi olmazdı. Çok haklısınız. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Çok haklısınız. Ben hatta bir noktaya, bir adım daha gideceğim. Özellikle 2008'lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na karşı müthiş bir nefret propagandası, nefret kampanyası yürütülüyor.
Evet.
Onun üzerinden Türkiye'ye saldırılar devam ediyor. Bu da ırkçılığın bir parçası, ciddi bir parçası. Bunu hepsini bir araya getirdiğiniz vakit Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı ve Cumhurbaşkanımızın üzerinden Türkiye'ye karşı aleyhtarlık ve Türkiye'yi alakadar eden bütün meselelerde karşı kampta yer alır. Kamuoyunda özellikle, sadece belli bir medya grubunda değil yani, onların hemen hemen medyasının, bu Avrupa ülkelerinin medyasının genel olarak paylaştıkları bir şey bu. Bu inanılmaz bir yani ırkçılık diyoruz adına, işte sebeplerini biraz daha sosyolojik, ekonomik gerekçelerle açıklamaya çalışıyoruz ama dönüp dolaşıp geldiği nokta Türk ve Müslüman düşmanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlıktır. Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıktır. Böyle bir şeyi kabul etmek, bu 60. yılında böyle şeyleri konuşmasaydık keşke. Farklı şeyler konuşsaydık. Şimdi bundan kısa süre önce şu COVID-19 aşısını ilk üreten iki Türk bilim insanını hepimizi gururlandırdı, memnun etti.
Elbette.
Yani bunu tabii böyle olumlu şeyler şekilde de yansıdı bu Avrupa, dünya basınına daha doğrusu. Önemli dergilerin kapaklarına, resimlerine bastılar falan. Şimdi biz bugün neyi konuşabilirdik biliyor musunuz? Sadece bu Uğur Şahin ve eşini değil, Profesör Şahin'e, Doktor Türeci'yi değil, o ülkelerin kalkınmasına 60 yıldır el emeği, göz nuru ve beyin gücüyle katkıda bulunan binlerce insanımızı, binlerce önemli insanımızı, bilim insanlarımızı, öğrencilerimizi, işte fabrikalarda el emeğiyle o ülkelerin kalkınmasına büyük katkı sağlamış olan emekçilerimizi konuşurduk. Onları konuşurken biz bambaşka bir şey konuşuyoruz. Bu ne kadar acıklı bir şey biliyor musun?
Ne yazık ki.
Yani bunu kabul etmek mümkün değil.
Evet.
Ve ne yazık ki o ülkelerin siyaset kurumları bunları tam olarak şey etmiş değiller. Yani fark etmiş mi değiller acaba diye düşünüyorum ama herhalde fark etmişlerdir. Demek ki başka bir hesap var. Yani Türkleri orada işte yıldırıp geri göndermek bu tabii olmayacak bir şey. Yani kimse yılıp da gelmez böyle bir şeyden dolayı. Fakat insanları arafta bırakmanın bir şeysi var yani. Bedeli olacaktır. İşte mesela bu ırkçılık o noktaya varmıştır ki büyük ölçüde bizim vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan bağlılığını da sorgulamaktadır. Mesut Özil meselesini unutmayalım. Mesut Özil
tabii, geçen hafta konuşmuştuk.
Konuştuk. Şimdi bu son maçta bu sefer İstiklal Marşı'nızı söyledi diye bu sefer köpürdüler. Yani nasıl olur falan.
Evet.
Niye Türk Milli Marşı'nı söylüyor falan. Yani bunlar tabii aslında çağ dışı. Bizim tarafımızdan kabulü mümkün olmayan ve bizim toplumumuzda da aslında anlaşılması mümkün olmayan bir şey. Çünkü bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Yani bizim geçmişimizde de böyle bir şey yok. Ama ne yazık ki o insanlarımızın gidip yaşadıkları ve dördüncü kuşağa kadar geldikleri ülkelerde bugün karşılaştıkları bu derin sorun bizi üzer, bizi üzer, meşgul eder ve bununla nasıl mücadele edileceğine ilişkin, aynı zamanda edileceğine ilişkin bize de fikir üretme sorumluluğunu yükler diye düşünüyorum.
Evet. Sayın Ünver, şunu da merak ediyorum.
Buyurun.
Avrupa ülkelerindeki siyasi iktidarlar seçim döneminde oy alabilmek için bu ırkçılığı körüklüyorlar mı sizce?
Yani sessiz kalıyorlar.
Mesela şimdi, aşırı sağcıların oylarını alabilmek için.
Şimdi orada da bir hata var. Yani ben siyaset bilimci olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi aslı varken kopyasına oy vermek istemiyorlar insanlar. Şimdi Almanya'da mesela Almanya için Alternatif Partisi güçlü bir parti haline geldi %10'larda.
Evet.
Ondan sonra işte bilmem 90 küsur milletvekili var federal mecliste falan. Şimdi hatta bazı yerlerde eyalet parlamentolarında da güçlüler ve eyalet hükümetlerinin neticede işte seçilmesine geçenlerde zannediyorum yine eski Doğu Almanya bölgesindeki eyaletlerden birinde etkili olmuşlar. Yani hükümetin kurulmasında da etkili olmuşlar. Şimdi bunlar güçlendi. Yani o ana akım siyaset bunlara prim verdikçe, yani bu ırkçılığa veyahut aşırı sağ prim verdikçe öbürlerinin oyları yükseliyor. Çok ilginçtir. Ve kendi oylarında düşme oluyor. Yani bunun da bence en önemli sebebi bu orta sınıfın giderek o aşırı sağda ümit araması ve böylelikle işte o ellerindeki şeyin pastanın başkaları tarafından da işte paylaşılmasına bir tepki olarak ortaya çıkabilir. Aslında şunu da unutmamak lazım. Bu toplumlar aslında zenginlikten dolayı da biraz hedonist, yani böyle zevk-ü sefaya düşkün nesiller yarattılar. Yani bunların şeyleri, yakın ataları diyelim, hani babaları, büyük babaları aslında büyük sıkıntılar çekti. Savaşlara girdiler, çıktılar ve savaştan sonra ülkelerini kalkındırmak için uğraştılar. Şimdiki kuşaklar ise öyle değil yani. Onlar böyle mümkün olduğu kadar işte iyi yerlerde tatiller yapıp, iyi otomobillere binip, lüks içerisinde yaşamayı tercih eden, eğlenceyi, zevki bırakmak istemeyen kuşaklar. Bence bu tepkiselliğin önemli sebeplerinden biri de budur. Yani toplumsal dayanışmanın ve başkasına karşı, başkasının sorunlarına karşı ilgi duyma kültürünün giderek azaldığını söylemek mümkündür. Ve tabii bunlar böyle işte bir tek siyaset kurumunun hemen düzeltebileceği mesele de değil tabii, ama tartışılması lazım. İşin kötü tarafı tartışılmıyor. Her şeyi tartışırken Türkiye'deki en önemsiz işi böyle büyütüp insan hakları mevzu haline sokan zihniyet bunlarla ilgili hiçbir tartışmayı başlatmıyor. Yani şaşıyorsunuz. Demek ki biz tartışacağız, başkaları değil. İşte bunları söylememiz lazım yani.
Tabii. Evet Sayın Ünver, evet. Süremizin de sonuna geldik.
Evet.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, bugün ele aldığımız Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza gönülden sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bu ırkçılık konusunda da dik bir duruş sergiliyorlar. Biz onları alkışlıyoruz. Desteklerimizin buradan devam edeceğini ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'yla, Yunus Emre Enstitüsü'yle, Marif Vakfı'yla orada yaşayan vatandaşlarımızın daima arkasında olacaktır. Onlar hiç endişe etmesinler.
Evet, Türkiye Cumhuriyeti 60 senedir arkasındadır vatandaşlarımızın. Giderek artan bir ilgiyle ve şevkle vatandaşlarımızı desteklemeye devam etmektedir. Yeni kurumlarımız çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Onları da buradan tebrik etmek istiyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum.
Peki Sayın Ünver, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.
Çok merci.
Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikteydi. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız, soydaşlarımız üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Bahçede var gül dolu çiçek, çiçekte var bal hemi böcek. Bahçede var gül dolu çiçek, çiçekte var bal hemi böcek. Razı olsan olmasan da sen de bu bahçede varsın. Çiçek olsan bal alırlar, böcek olsan
haklarımız.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin şu anda telefon attığımızda. Sayın Çetin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili Mustafa, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür gayet iyiyiz. Şu pandemi sürecinde de inşallah gereken tedbirlere uyarak bu vaka sayılarını düşürebilirsek millet olarak da inşallah daha iyi olacağız. Umuyorum inşallah.
Evet inşallah. Pandeminin başlangıcından beri sizinle bu pandemi sürecinde yaşanan hukuki sorunları, çözüm yollarını konuşuyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz. Buradan vatandaşlarımızı aydınlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bir kez daha size. Evet, kısıtlamalar da yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. Normalleşmeye geçiyoruz. Normalleşme için de kriterlere uyan iller belli oldu. Ben izninizle önce vatandaşlarımızı bu konuda kısaca bilgilendirmek isterim.
Memnuniyetle.
Kısıtlamaların kaldırılması için kriterlere uyan iller şu şekilde sıralandı. Denizli, Uşak, Isparta, Bartın, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Bayburt, Kars. Öncelikle bu illerimizde normalleşmeye geçilecek duruma göre. Bunlar esnetilebilecek ya da sert tedbirlere doğru Allah korusun gidebilecek. Evet, siz bu konuda neler söylersiniz?
Evet, öncelikle tabii normalleşmeye dönecek olan il sayımızın oldukça fazla olması ziyadesiyle bizleri memnun etti. İnşallah bu dalga tüm yurdumuza, bütün illerimize yayılır. Eğer vatandaş olarak bizler üzerimize düşen gerekli dikkat ve özeni gösterirsek, emin olun bu illere diğer normalleşme sürecine diğer illerimiz de eklenecektir muhakkak.
İnşallah.
O nedenle bütün istirhamımız dinleyicilerimizden, lütfen bu dönemde biraz daha, çünkü son dönemde bazı illerindeki vakaların da artmasıyla sayı yeniden 9000'in üzerine çıktı. Lütfen istirham ediyoruz. Zaten gün boyunca yapılan yayınlarımızda da eminim bütün yayına giren arkadaşlarımız sizlerin uyarıları mutlaka gün boyu sürüyor ama bir kez de bizim Hayatın Seslerinde, Haklarımız köşesinde ben de dinleyicilerimizden istirham etmek durumundayım. Ne olur maske, mesafe ve temizlik kurallarına, hijyen kurallarına uyalım. Çünkü bu musibetten anlaşılıyor ki tüm Avrupa ve dünya ülkelerinde de durum gösteriyor ki öyle bir anda kurtulmak mümkün olmuyor.
Değil tabii.
Bu demek ki yeni bir yaşam düzenine, yeni bir sosyal hayat düzenine geçmemizi gerektiriyor. Bu da azami dikkat ve özeni göstererek tüm işte yaşam tarzlarımızı buna göre düzenlememiz gerekiyor. İşte bizim hani ta pandeminin başladığı geçen yıldan bugüne kadar hep konuştuğumuz değişik zamanlarda hukuk alanındaki, yargı alanındaki getirilen tedbirler de bunun bir örneği. O nedenle sadece tabii yargı alanında değil, eğitimdi, sağlıktı, sosyal yaşamdı, ekonomiydi. Tüm alanlarda buna ilişkin güzel tedbirler getiriliyor. Önemli olan tedbirlerin getirilmesi değil, bu tedbirlere uyulması. Katiyen
evet.
Uyulması. Ne olur sokakta gezerken olsun maskelerimizi düzgün takalım. Aynı şekilde hasta ziyaretleri dediğimiz şeyleri zaten en aza indirelim. Mümkün oldukça online ya da telefon sistemleri üzerinden ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışalım. Toplu vaziyette olacak olan yerlerden uzak duralım. Yani bu tedbirleri almaya başladıktan sonra İnşallah bakın diğer birçok Avrupa ülkesi de başta olmak üzere birçok ülkeden daha iyi bir durumdayız aslında.
Elbette.
Baktığımızda çok daha iyi durumdayız. Eğer bu tedbirleri esnetmeden, gevşetmeden devam eder isek inşallah bu musibetin üstünden geleceğiz, hakkından geleceğiz diye düşünüyorum.
Evet inşallah. Bu normalleşme süreci bazıları tarafından yanlış da anlaşılabiliyor. Artık biz maskelerimizi atacağız deniliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Maskelerle yaşamaya uzun bir süre boyunca devam edeceğiz. Bunlar hijyen açısından tedbir için önemli. İnşallah bu normalleşme süreci esnafımıza bir can bir nefes olacak. Uzun zamandan beri malumunuz iş yapamıyorlardı. Psikolojik ve ekonomik problemler yaşıyorlardı. İnşallah bu süreçte onlara iyi gelecek. Evet,
mutlaka.
İsterseniz konumuza geçelim. Sayın Çetin, bu koronavirüsle mücadele sürecini sizinle konuşuyoruz. Bu koronavirüsle mücadele sürecinde yargıda alınan tedbirler ne durumda?
Evet, şöyle arz ederseniz hemen bir önceki normalleşme ile ilgili konuya bir ek yapmak istiyorum.
Tabii,
bu
buyurun.
Normalleşme kapsamına alınan illerimizde özellikle normalleşmeden kasıt şu, artık valilerimize doğrudan doğruya yetkiler verildi. Valiliklerimiz kendi illerinde ortaya çıkabilecek seyre göre, yani vaka artışlarına ve seyre göre kendileri doğrudan doğruya önlem alma yoluna gidebilir. Yani iş biraz daha yerelleşiyor. Tüm ülke genelindeki yasaklama veya işte bir takım önlemler alınması yerine yerel bazda ve valilikler tarafından o ildeki vaka sayılarına, işte hastalığın, virüsün yayılma riskine, seyidine göre tedbirler yine, yani söylediğiniz gibi normalleşme demek tamamen ortadan kalktı her şey demek değil, yine her türlü tedbirlere uyulmasına devam edilecek. Şimdi gelelim ülke genelinde uygulanan ve özellikle Mart 2020'den itibaren hayata hızla geçirilen özellikle adalet hukuk alanındaki duruma, son durum ne? Şunu hemen belirtmek gerekir ki gerçekten Adalet Bakanlığı hızlı şekilde almış olduğu bir takım tedbirlerle en azından mahkemeler biliyorsunuz adliye koridorları hastalıkların en yoğun, en yaygın şekilde bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerdi. Bu nedenle gerekli önlemler alınmıştı. Öncelikle HES kodu olmadan adliyeye girişler yasaklanmıştı. Daha sonra doğrudan doğruya davayla ilgili olan tarafların dışında, hani izlemeye gelen insanlar olurdu ya, yakınları gelirdi insanların, evet, tanıdıkları gelirdi, akrabaları gelirdi. Onlar alınmadı. Yani sadece taraflar alınarak bu işleme başlatıldı. Daha sonra birçok konumuzda da daha önce işlemiştik. İşte ödemeler, icralar, işte yapılması gereken süreler, bunlara ilişkin ertelemeler yerine getirilmişti. Son olarak da 15 Eylül 2020 yılında Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yürürlüğe sokmuş olduğu bir e-duruşma sistemi gündeme getirildi. Bu e-duruşma aslında nedir? İsterseniz önce e-duruşma dediğimiz sistem üzerine şey yapalım.
Tabii,
e-duruşma aslında avukatların ofislerinde normal online sistem üzerinde bilgisayarları vasıtasıyla online iletişim avukatlık portalı üzerinden veya celse dediğimiz uygulamalar üzerinden doğrudan doğruya sanki duruşma salonunda mahkeme yapılıyormuş gibi sanal ortamda duruşmaların yapılmasına biz e-duruşma sistemi diyoruz.
Çok büyük kolaylık.
Ve pilot uygulama olarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız 15 Eylül 2020 tarihinde uygulamasını Ankara'da Sincan Batı Adliyesi diyoruz biz. Batı Adliyesi'nde başlatmıştı Mustafa Bey. Şimdi o pilot uygulamanın, Ankara'daki ilk pilot uygulamanın başarılı olması üzerine kademe kademe ve değişik mahkemeler olmak üzere bu yaygınlaştırmaya başlandı. Şu anda içinde bulunduğumuz ay itibariyle 30 ilimizde, Türkiye genelinde 30 ilimizde ve 600'ü aşkın mahkemelerimizde duruşmalar e-duruşma yöntemiyle yapılmaya başlandı. Bu önemli bir sayı. Hızlı şekilde de yine teknik altyapı ve entegrasyonları sağlanarak bu sistem tüm Türkiye'ye yayılacak. Bu anlattığımız husus tabii sadece hukuk duruşmaları için, yani hukuk alanındaki duruşmalar için. Ceza duruşmalarında zaten mevcut bir uygulama vardı. Biz buna SEGBİS diyoruz, SEGBİS uygulaması. Bu uygulamada özellikle güvenlik önlemi alınması yüksek düzeyde olan bazı ceza duruşmalarında şüphelilerin, cezaevinde bulunan tutukluların mahkemeye getirilip götürülmesi sıkıntı yaratılabileceği düşüncesiyle bu dediğimiz sistem, sesli ve görüntülü duruşma sistemi dediğimiz SEGBİS sistemi ceza mahkemelerinde uygulanıyordu. Hı-hı. Bu hala uygulamaya devam ediliyor ve geliştirilerek tüm ceza sistemlerine getirilmeye çalışılacak. Ama bu bahsetmiş olduğumuz Adalet Bakanlığı'nın uygulaması hukuk mahkemeleri için. Şu anda özellikle iş mahkemeleri, ondan sonra icra hukuk mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, aile mahkemeleri gibi, asli hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri gibi kadastro mahkemelerimiz de bunun içinde. Bu tür mahkemelerde bu sistem işlenmeye başlandı. Peki nasıl oluyor bu sistem? İsterseniz kısacık o konuda da bilgi verelim.
Seviniriz.
Şimdi bu sistemde avukatlar, avukat portalı, Adalet Bakanlığı UYAP sistemi üzerinden duruşmalardan 24 saat öncesine kadar, yani en az 24 saat kalmalı, 24 saat öncesinden e-duruşma talebi göndermeleri gerekiyor. E-duruşma talebinin mahkemelerce, ilgili mahkeme hakimince kabul edilmesi durumunda bu avukatlara bildiriliyor ve avukatlar mahkemede duruşma salonuna gelmeksizin kendi oturdukları ofislerinden UYAP portalı üzerinden bu sisteme bağlanıp aynen mahkemede olduğu gibi mahkeme salonunu görebiliyorsunuz, hakimi görebiliyorsunuz, zabıt katibini görebiliyorsunuz, karşı taraf avukatını görebiliyorsunuz ve karşı taraf avukatı da sizi görüyor. Yani bu bağlantıyla siz taleplerinizi yine aynı mahkeme salonundaymış gibi dile getirebiliyorsunuz. Sesli ve görüntülü sistem size ulaşıyor. Siz konuşulanları duyuyorsunuz. Karşı tarafın konuşmalarını duyuyorsunuz. Sizin konuşmalarınızı da yine karşı taraf duyuyor.
Çok iyi bir uygulama. Bu sistemde yargılama süreci aksamadan devam ediyor.
Kesinlikle aksamadan devam ediyor. Artı tabii en önemlisi sağlık açısından şöyle bir düşünün. Birer tane vekili olduğunu düşünün avukatlar. Birer tane de taraf olduğunu düşünün. Etti size 4 kişi. Bir tane hakim 5 kişi. Zabıt katibi 6 kişi. Mübaşir 7 kişi. Birer tane de her iki tarafın ikişer tane de tanığı olsa 11-12 kişi sadece bir dosya için adliyeye geleceğine düşünün 10 tane duruşmada bu yüzlerce kişi yapar.
Bu yolla bulaşı böylece, riski sıfır.
Evet. Böylece hem usul ekonomisi açısından hem de en önemlisi içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde sağlık açısından çok önemli bir katkı sağladı bu. Evet. Hem zaman tasarrufu sağladı, hem düşünün oraya gidildiğinde, mahkemelere gidilirken araçlarla gideceksiniz, benzindi, işte yol masrafıydı. Onlar artı o kadar insanın mahkeme salonunda olduğunu düşünün, mahkeme koridorlarında da diğerlerinin beklediğini düşünün. Yaygın ve bu salgın döneminde çok önemli bir girişim oldu. Tüm emeği geçenlere, başta Adalet Bakanımız olmak üzere, tüm emeği geçenlere Bilgi İşlem Daire Başkanımıza dahil olmak üzere hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gelişerek tüm Türkiye çapında uygulamaya devam edecek.
Evet. Sayın Çetin, bu tutukluların aileleriyle görüşmeleri de bu e-sistem gibi bir e-duruşma gibi bir sisteme geçirildi mi?
Hayır, o şu anda o sisteme geçirilmedi. Biliyorsunuz ama telefonla görüşme, tutukluların telefonla görüşme hakları var. Telefon üzerinden görüşülebiliyor. Yalnız cezaevlerinde de bu tip uygulamaların geliştirilmesi düşünülüyor. Tabii bir takım güvenlik tedbirleri, yani sesli ve görüntülü bu şey yoluyla aktarılmasına ilişkin bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Ancak bunlar da altyapı çalışmaları hazırlanıyor. Bizim bakanlıktan aldığımız bilgiler bu yönde. Cezaevlerinde de buna ilişkin bu tip görüşme yöntemlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar var yani ülkemizde. Bunlar da eminim kısa bir dönem sonra altyapısı oluşturduktan sonra hayata geçirilecektir.
Evet.
Burada şunu aktarmak lazım belki. Çok böyle soruluyor. Ya duruşmada da işte avukatlar cübbe giyiyor mu? Ya da işte hakimler cübbe giyiyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl yapılıyor diye.
Evet.
Arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, mutlaka duruşma yönteminde de avukatlar normal duruşmaya girilirken uyulması gereken meslek ilke ve kuralları neyse canlı olarak girdikleri duruşmalarda da yine aynı şekilde online yapılan duruşmalarda da aynı dikkat vereceğini göstermek zorundalar. Keza mahkeme kalemindeki mübaşirinden zabıt katibine, hakimine kadar herkes yine cübbeleriyle birlikte duruşmayı takip etmek durumundalar. Yani normal uygulamalar aynı şekilde devam ediyor. Onda bir sıkıntı yok.
Evet. Bu da önemli bir bilgiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ben koronavirüs döneminde bulaşı riskinin çok olduğu, yoğun olduğu yerlerden birisi de bu duruşma salonlarıydı. Duruşmalarla bunların da önüne geçilmiş oldu. Hakikaten çok önemli, güzel bir uygulama. Emeği geçenlere biz de buradan teşekkür ediyoruz. Var olsunlar, sağ olsunlar.
Dinleyicilerimizin işleri rahat olsun. Bazıları şöyle söylüyor. Acaba diyor duruşmada diyor bazı haklarımızın kaybına neden olunabilir mi? Yani işte soru sorulabiliyor mu? Tanıklara soru sorulabiliyor mu? Bizim çapraz sorgu dediğimiz avukatların karşı taraf tanıklarına soru sorma hakları yerine getirilebiliyor mu diye endişeye kapılıyorlar. İçleri rahat olsun bütün dinleyicilerimizin. Duruşma yönteminde de bütün sorularımızı biz karşı taraf tanığına veya karşı taraf avukatına yönlendirebiliyoruz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Davacı ve davalılar birbirlerine gerekli sorularını yönlendirebiliyor ve cevaplarını anlık olarak alıyorlar. Ve ayrıca tüm konuşmalar yine aynı mahkemelerde canlı olarak yapıldığı gibi zabıt katibi tarafından duruşma tutanaklarına işleniyor ve siz aynı anda eş zamanlı duruşma tutanaklarını da karşınızda görüyorsunuz. Yani duruşma tutanağına bir yanlış ifade, yanlış bir beyan geçtiğinde de hemen müdahale edip düzeltilmesini talep edebiliyorsunuz. Yani çok güzel bir sistem.
Evet. Teknolojinin bize sunduğu nimetlerden birisi de çok büyük bir kolaylık. Evet, Süleyman Çetin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Güzel bilgiler verdiniz, aydınlattınız.
Çok çok ben memnun oldum. Dediğimiz gibi her zaman tekrarlıyoruz. Dinleyicilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bütün dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir güzel Türkiye diliyoruz. Kendilerine iyi baksınlar, sağlıklarına dikkat etsinler.
Çok teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda güzel günlere kavuşuruz ve sizi stüdyomuzda ağırlarız. Böyle göz göze, diz dize sohbet ederiz.
Hakikaten çok özledik. Dinleyicilerimiz de mutlaka öyle ama sizlerle o stüdyo kokusunu da içimize çekerek birlikte o güzel jest ve mimiklerle o canlı radyoculuk harika bir şeydi.
Evet.
Özlemini duyuyoruz. İnşallah dinleyicilerimizle birlikte sizlerle yeniden o güzel günlere kavuşmak
İnşallah.
Dileğiyle herkese sağlıklar, esenlikler diliyorum.
Sayın Çetin, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.